Ayrım 4. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 37. Teolojiye giriş. O günlerde Marfa Pahilda'yı keşfettim. Bu kadın, Rio'nun yeraltı dünyasında doğmuş ve birkaç yıl içinde şehrin kuzeyinin yoksul semtlerini ele geçirmişti. Boyuyla, posuyla tam bir dişiydi. İpek çoraplar ve jartiyerini gösterip baldırlarını gözler önüne seren kısacık yırtmaçlı bir etek giyiyordu. Üzerinde ise göğüslerinin dışarıya taştığı daracık dekolte bir bluz oluyordu. Kollarını ve boynunu müritlerinin hediye ettiği bilezik ve kolyelere kaplıyordu. Uzun kırmızı tırnaklı parmaklarının arasında filtreli light bir sigara tutuyordu. Maria Pahilda'nın bal mumu heykeli Umbanda, Afrika kökenli bir Brezilya dini, diniyle ilgili tören malzemeleri satan mağazaların kapısında bekçilik yapıyordu. Ama onun gerçekten yaşadığı yer mabetlerdeki rahibelerin bedeniydi. Maria Pahilda bu kadınların içine giriyor ve orada kahkahalarla gülüyor, içki içiyor, sigara tüttürüyor, tavsiye alıp veriyor, hataları düzeltiyor, hatta ihtiyacı olana yardım etmesi için şeytanı bile baştan çıkarıyordu. Lanetli tanrıça, ilahlaştırılmış fahişe, Maria Pahilda, gerçek hayatta profesyonel olarak fahişelik yapan kadınların bedeninde vücut buluyordu. Bir bakıma, onlar kendi bedenlerinde vücut buluyorlardı. Ama tersine. Her tören ilahi bir ritüeldi. Benim bir sürtük olduğumu mu sanıyordunuz? Ben bir tanrıçayım. Bütün bunlar artık yok. Yoksul barakaların çoğu Rio'dan sökülüp atıldı. Onları turistlerin gözlerinden uzağa attılar. Onlarla birlikte tanrılara da gitti. Lanet yağdıran ya da yardım vaat eden davullar artık şehir sakinlerinin uykularını bölmüyor. Polis, Vovo Catarino'nun mabedini kapattı. Onu da şehirden attılar. Teolojiye giriş. 1. 7 yıl önce, ellerimi yüksek yakalı siyah bir montun ceplerine daldırmış halde, La Lagoa'nın, Bolivya, buz tutmuş meydancığından geçiyordum. Peder, peder! Bir adam, karanlığın içinden koşarak fırladı ve beni kolumdan yakaladı. Meydandaki yegane fenerin cılız ışığında, o kemikli surattaki çaresiz ifadeyi kim olsa okuyabilirdi. Kafasında madenci kaskı, üzerinde de madenci ceketi vardı. Öksürür gibi konuşuyordu. Benimle gelmeniz lazım, peder. Yalvarırım gelin. Ona din adamı olmadığımı birkaç kez söyledim. Ama bir işe yaramadı. Gelmelisiniz peder. Benimle gelmelisiniz. O anda sadece birkaç dakikalığında olsa bir papaza dönüşmeyi gerçekten istedim. Madencinin çocuklarından biri ölmek üzereydi. O en küçükleri peder. Benimle gelmeli ve onu kutsal yağ ile ovmalısınız. Hemen şimdi. Peder, o aramızdan ayrılmak üzere. Parmaklarını koluma geçirmişti. 2. Bolivya madenlerinde bir sürü çocuk var. Ama yaşlı kimse yok. Onlar, silis tozu yüzünden kartona dönüşmüş ciğerlerle 35 yaşına gelmeden ölmeye mahkum insanlar. Tanrı, tek başına hepsine yetişemiyor. Eskiden madenci karnavalının açılışını bizzat şeytanın kendisi yapardı. Beyaz bir ata binmiş olarak Oruro'nun ana caddesinden girerdi. Diablo da adı verilen bu tür gösterilerin günümüzde dünyanın her tarafında çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Ancak madenlerin içinde şeytan sadece Şubat ayında hüküm sürmüyor. Madenciler ona Tio, İspanyolca amca ya da dayı diyorlar. Ve onun için her galeride bir taht kurmuşlar. Tio, maddenin gerçek sahibi olarak görülüyor. Tio, madenin gerçek sahibi olarak görülüyor. Kalay damarına ulaşılmasına izin veriyor veya vermiyor. Kaybolmasını istediği kişilere labirentlerde yollarını şaşırtıyor ya da kaydırdığı oğullarına gizli damarların yerini gösteriyor. Göçüklerden kurtarıyor ya da göçükleri başlatıyor. Galerinin içinde Meryem'in adı tehlikesizce ağza alınabilse de İsa'nın adını anmak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Tio bazen müteahhitlerle ya da kiracılarla anlaşma yapıyor. Ruhlarına karşılık onlara zenginlik satıyor. Ekili tarlalarını terk edip sonsuza kadar bu mağaraların içine tıkılmaları için köylülere göz kırpan da o. Madenciler içki içip sohbet etmek için onun kilden yapılmış büyük heykelinin etrafında toplanırlar. Buna çaya denir. Tersten yakılmış mumları oraya bırakır ve onu puro tüttürmeye bira ve chica, chicha diye okunur. Latin Amerika'ya özgü, genellikle Mısır'ın şekerli suda fermantasyonuyla elde edilen alkollü bir içki. İçmeye davet ederler. Tio, puroları tüketir ve kadehleri boşaltır. Madenciler onun ayaklarının dibine aguardiente damlatırlar. Bu toprağın tanrıçasına içki armağan etme biçimidir. Madenciler şeytandan madeni boşalttırmasını isterler. Tio, bize yardım et. Bizi ölüme terk etme. Chaya töreni bir politik üniversite gibi işler. Diktatörler onu yasaklamışlardır. Bu adamlar maden galerilerinin gizli köşelerinde Tio'nun etrafında toplanırlar ve sorunlarından konuşup gidişatı nasıl değiştirebileceklerini tartışırlar. Bu şekilde kendilerini güvende hissederler ve cesaret kazanırlar. Şeytanın önünde diz çökmezler. Giderken onun boynuna renkli kurdeleler asarlar. Kadınlar madene giremezler. Eski bir söylence, uğursuzluk getirdiklerini söyler. Bu eski söylence, onları maden işçilerinin kaderi olan erken ölümden kurtarmıştır. Sokağın savaşı, ruhun savaşı. Benim her iki yarımda diğeri olmadan var olamazdı. Kafesten nefret etmeden açık havayı sevmek mümkün müdür? Peki ya ölmeden yaşamak, öldürmeden doğmak? Yüreğimde, yani benim boğa güreşi arenamda özgürlük ve korku sürekli kavga eder. Sistem. Her kim ona karşıysa, diye öğretiyor makine, o ülkenin düşmanıdır. Her kim adaletsizliği ihbar ederse, o vatana ihanet suçu işler. Ben ülkeyim, diyor makine. Bu toplama kampının adı ülke. Bu çöplük, bu insanlardan arınmış uçsuz bucaksız çorak toprak. Her kim vatanın herkesin evi olduğunu düşünüyorsa, o hiç kimsenin çocuğu olacaktır. Onu canlı canlı bir kuyuya gömdüler. Narinlik bir sinir olmalı. Bir kez koptuğunda bir daha dikilemeyen bir sinir. Yaşadığı acı ve şiddet deneyimlerine, eşine az rastlanır bir kahramanlıkla, hiç yılmadan dayanmış az sayıda insan tanıdım. Raul Sendik, Uruguay Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin Tupamaros kurucularındandı. 1989'da Paris'te yaşamını yitirdi. Onlardan biriydi. Şimdi ondan geriye ne kalmıştır acaba diye kendi kendime soruyorum. Onu kaba hatlara, sahip suratındaki bebek gülümsesiyle hatırlıyorum. Dişlerinin arasından bana sormuştu. Jiletin var mı? Raul, Ciudad Vieja'da, Eskişehir, kullanılmış kıyafetler satan bir Türk'ün dükkanından bir takım elbise satın almıştı ve o çizgili desenli kahverengi şayak çuvalın içinde kendini son derece zarif hissediyordu. Ne var ki, takımın pantolonunun bozuk paralar için çok gerekli olan küçük cebi yoktu. Bu yüzden bir jiletle birkaç tane kancayla pantolonuna cep yaptı. O zamanlar 14 yaşındaydım ve haftalık Sosyalist Gazete El Sol'un çizeriydim. Parti binasında bana bir masa vermişlerdi ve orada jiletim, çini mürekkebim, zamklı boyam ve fırçalarım vardı. Her hafta bir tane politik karikatür yapmak gerekiyordu. En güzel espriler Raoul'un aklına gelirdi ve onları bana söylemek için yanıma yaklaşırken gözleri ışıl ışıl parlardı. Bazı geceler sosyalist gençlik toplantılarının ardından eve birlikte dönerdik. Birbirimize yakın oturuyorduk. O, Duilio sokağında iniyordu. Ben birkaç sokak daha devam ediyordum. Raoul balkonda uyurdu. Başının üzerinde bir çatıya tahammül edemiyordu. O kuyuların içinden geçirdiği Uzun süre boyunca Raoul'un nasıl olup da delirmediğini yıllar boyunca kendime birçok kez sordum. Asla güneşi göremesin ve kimseye konuşamasın diye tutulduğu karakollarda onu yerin dibine indirip üzerini bir kapakla kapattılar ve ekmeğiyle suyunu aşağıya bir iple sarkıttılar. Onu o zifiri karanlıklarda hayal edemiyorum. Ben Raoul'u açık havada, tarlaların ortasında bir ineğin kafatasının üzerine oturmuş olarak gözümün önüne getiriyorum. Bu inek kafası onun için bir hukuk bürosundaki avukat koltuğu vazifesi görüyor. Onu hukukçu diye çağıran şeker kamışı tarlalarındaki işçiler, haklar, sendika, tarım reformu gibi sözcükleri ilk kez onun ağzından dinlediler ve idrak ettiler. Gözlerimi kapıyor ve Raoul'u Uruguay nehrinin kıyılarında bir odun ateşinin başında görüyorum. Bir gözü dudaklarıma yaklaştırıyor çünkü beceriksizim, teki olan ben, kıyılmış tütünü mısır yaprağına sararak yaptığımız sigarayı yine söndürmüşüm. Buenos Aires, Temmuz 1975. Nehri geçen adamlar. Bugün öğrendiğime göre bir grup adam her ay derginin çıktığı gün onu okumak için Uruguay nehrini geçiyorlar. Sayıları 20 civarında. Grubun başında 60 küsur yaşlarında uzun yıllar hapis yatmış bir profesör var. Sabahleyin Paysandu'dan çıkıp Arjantin topraklarına geçiyorlar. Burada hepsi birleşip Crisis dergisinin bir sayısını aldıktan sonra bir kafeye oturuyorlar. İşlerinden biri hepsi için dergiyi sayfa sayfa yüksek sesle okuyor. Dinliyor ve tartışıyorlar. Okuma bütün gün sürüyor. Bitince dergiyi kafe sahibine hediye edip ve o derginin yasak olduğu benim ülkeme dönüyorlar. Sadece bunun için bile olsa diye düşündüm, bunca zahmete değer. Bugün öğleden sonra Porky'yi yırttım ve parçalarını çöpe attım. Bana her tarafta eşlik etmişti. Benim yanımda kötü havalara ve kötü muameleye maruz kalmış, kim bilir kaç kez yere düşmüştü. Tel spiralini kaybedince sayfalara dağıldı. Kırmızı renkli, ön ve arka kapağından geriye sadece küçücük parçacıklar kaldı. Zamanında zarif bir Fransız ajandası olmayı bilen Porky, bir lastik sayesinde bir arada tutulan kağıt ve kağıtçıklar öbeğine dönüştü. Yırtık pırtıktı ve her tarafı mürekkep ve toprakla kirlenmişti. Karar vermekte zorlandım. Bu paramparça şişkoyu seviyordum. Ondan bir adres ya da bir telefon numarası istediğimde hemen elimde beliriyordu. Hiçbir bilgisayar onunla aşk atamazdı. Porky, casuslara ve polislere karşı güvendeydi. Aradığım bir şeyi onunla hiç uğraşmadan buluyordum. Onu leke leke, parça parça deşifre etmeyi biliyordum. A ile Z arasında hayatımın 10 yılı Porky'nin içindeydi. Onu asla temize geçmemiştim. Tembellikten diyordum ama aslında korkudandı. Bugün onu öldürdüm. Birkaç tane isim beni gerçekten hüzünlendirdi. Geri kalan çoğunu artık hatırlamıyordum. Not defteri ölülerle doluydu. Aynı zamanda artık benim için hiçbir şey ifade etmeyen canlılarla da. O yıllarda birçok kez ölen ve birçok kez doğanın ben olduğumu teyit ettim. İlk ölümüm böyle oldu. 1. Gecelerim yatağa oturup kül tablalarını doldurmakla geçiyordu. Silvia masum bir şekilde mışıl mışıl uyuyordu. Günün ağardığı saatlerden nefret ediyordu. Onu uyandırıp omuzlarından silkeleyerek ona şöyle demek istiyordum. Kendimi yalnız hissediyorum. Bir iz sürücü gibi, aya havlayan köpek gibi hissediyorum. Ama ağzımdan sözcüklerin yerine ne tür saçmalıkların çıktığını bilmiyorum. Sanırım şuna benzer bir şeyler geveliyordum. Saflık, kutsal, suç, öğrenme aşkı. En sonunda yanlış bir asırda, yanlış bir gezegende doğmuş olduğuma kanaat getirdim. Tanrı'yı kaybedeli birkaç yıl olmuştu. Aynam kırılmıştı. Tanrı, benim ona verdiğim yüz hatlarına sahipti ve benim ondan beklediğim sözcükleri söylüyordu. Çocukken şüphe ve ölüme karşı kendimi güvende hissettirmişti. Ama şimdi Tanrı'yı kaybetmiştim ve diğer aynalarda kendimi tanıyamıyordum. Birçok sefer tepeden tırnağa afiş zamkıyla kirlenmiş bir halde mutlu bir yoğunluk ya da katlanılan zahmete değen bir mücadele duygusu hissedebilmiş olsam da Politik militanlık beni iyileştirmiyordu. Etrafımda sessiz ve boyun eğmesi için evcilleştirilmiş bir dünya vardı. Bu dünyadaki her vatandaş kendi rolünü oynuyordu. Aynı anda birçok karakteri canlandıranlar da vardı. Ve Pavlov'un köpekçikleri tam zamanında salyalarını akıtıyorlardı. Birçok kez yazmayı denedim. Bunun, içimde büyümüş olan kötü hayvanı oradan söküp atmanın bir yolu olabileceğini seziyordum. Bir sözcük, bazen de bir cümle yazıyor ve onu hemen karalıyordum. Birkaç hafta ya da birkaç ayın sonunda kağıdın her tarafı karalamalarla dolmuştu. Ve masanın üzerinde hiçbir şey söylemeden sessizce duruyordu. 2. Ağlamak istedim. Ağladım. 19 yaşımı daha yeni doldurmuştum ve yanmakta olan bana ait her şeyin dumanı yüzünden ağladığımı düşünmeyi yeğledim. Benden geride hiçbir şey kalmasın diye. Kağıtlardan, fotoğraflardan ve resimlerden oluşan büyük bir yangın çıkardım. Ev dumanla doldu ve ben yere oturup ağladım. Sonra çıkıp eczanelere dolaştım ve neredeyse bir atı öldürmeye yetecek kadar luminal satın aldım. Oteli çoktan seçmiştim. Rio Branco sokağındaki aşağıya doğru yürürken saatler ya da yıllar öncesinde ölmüş olduğumu hissediyordum. Merak ettiğim ya da arzuladığım hiçbir şey yoktu ve tek yapmam gereken bir formaliteyi tamamlamaktı. Ne var ki San Jose sokağının kavşağına vardığımda bir otomobil bana çarptı ve canlı bedenim muazzam bir takla atıp kaldırımın üzerine düştü. İlk hayatımdan son hatırladığım şey asla bitmeyecek sakin bir geceye gömüldüğüm sırada kapalı kapıda gördüğüm ışıktan bir oyuktu. 3. Günlerce komada kaldıktan sonra Maciel Hastanesi'nin tutuklular salonunda gözlerimi açtım. Orası benim için Kalkuta'da bir pazar yeriydi. Kafalarına türban dolamış, yarı çıplak bir halde ıvır zıvır satan tipleri görüyordum. O kadar sıskaydılar ki kemikleri dışarı fırlıyordu. Yere çömelmişlerdi. Bazıları da bir flütle yılan oynatıyordu. Kalkuta'dan çıktığımda içimde ne bir kir ne de karanlık bir düşünce kalmıştı. Dışım ise otelde ölümümü de uyuduğum sırada bedenin kendi başına dışarı atmaya devam ettiği dışkı ve idrarın asiti yüzünden mahvolmuş durumdaydı. Bedenim beni asla affetmedi ve yaraların izi hiç kaybolmadı. Soğan zarı gibi hassaslaşan derim o günden sonra eğersiz atabilmeme müsaade etmedi. Çünkü hemen açılıp kanıyordu. Ayrıca bacaklarımda kemiğe kadar inen yaraların izleri de hala duruyor. Her sabah yataktan kalkıp çoraplarımı giyerken onları görüyorum. Ancak o hastane günlerinde bundan çok daha önemli bir şey oldu. Gözlerim yıkandı. Dünyayı ilk kez görüyor ve onu yemek istiyordum. Ondan sonraki her gün benim için bir armağan olacaktı. Ama ikide bir bunu unutuyor ve Avanta'dan gelen bu hayatı üzüntüyle heba ediyorum. İnsanın asla içinden tamamen atamadığı bu cezalandırıcı tanrı tarafından ikide bir cennetten kovuluyorum. 4. İşte o zaman yazabildim ve makalelerimi, kitaplarımı ikinci soyadımla, Galeano olarak imzalamaya başladım. Kısa bir süre öncesine kadar babamdan gelen soyadımın İspanyolcadaki fonetik zorluklardan ötürü böyle bir karar verdiğime inanıyordum. Zaten onu bu yüzden İspanyolcaya devşirmiştim. El Sol'de çocukluğumdan beri yayınlanan karikatürlerimi Hugues yerine Gius diye imzalıyordum. Ve yakın zaman önce bir gece kendini 1959 sonundan beri Eduardo Galeano diye adlandırmamın şu anlama geldiğini fark ettim. Ben başka birisiyim. Yeni doğmuş birisiyim. Yeniden doğmuş birisiyim. Özünde her şey bir tarih sorunu. İsa'dan yüzyıllar önce Etrüskler ölülerini yaşam sevinciyle şarkı söyleyen duvarların arasına gömüyorlardı. Graciela ile birlikte 1966'da Etrüsk mezarlarına indik ve resimleri gördük. Her pozisyonda zevk yaşayan sevgililer, yiyip içen insanlar, müzik ve eğlence sahneleri vardı. İçinde büyüdüğüm Katolik gelenek tarafından keder odaklı yetiştirildiğim için bir zevk mekanı olan o mezarlık karşısında gözlerim fal taşı gibi açıldı. ve de cesaret. Yıllar önce bir gece Montevideo'nun bir liman kahvesinde hayat kadını bir dostumla gün ağarana kadar içki içtim ve bana şunları anlattı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yatakta erkeklerin gözlerine asla bakmam. Gözlerim kapalı olarak çalışırım. Çünkü eğer onlara bakarsam kör kalırım. Ama seçmeyi bilmek gerek. Cesareti ölme arzusuyla kaç kez karıştırdık acaba? Histeri ne tarihtir ne de bir devrimci. Sadece bir ölüm aşığıdır. Birkaç kez beni tutup bırakan ölüm hala sık sık yokluyor ve ben onu doğduğu kaltağa gönderiyorum. 4. ayrımın sonu, sayfa 46.